Ayrım 36, sayfa 340. Toplantının başlamasına 18 dakika vardı. Kaynağını bilmediği bir stres hissetmeye başladı. Aceleyle çantasından bilgisayarını çıkarıp telefonuyla hotspot yaparak internete bağlandı. Ve internette tuttuğu Çernobil ile ilgili araştırmayı masa üstüne indirdi. İçgüdüsel olarak açtı PowerPoint'i. Hızlı bir şekilde kaynakları belli olan bazı bilgileri, en çarpıcı olanlarını büyük büyük yapıştırmalara başladı. Sayfalar tamamlanmamıştı ama toplamda 12 sayfalık bir sunum olacaktı. Her sayfada sadece bir başlık ve rakamlar vardı. Belki hiç kullanmayacaktı. Ama en son konuşmalarında ispatlayabilir misin demişti Salih. Sıradan bir sunumlu da olsa ispatlayıcı rakamları sıralayacaktı. Buraya bu amaçla davet edildiyse düşürüldüğü tuzağa teslim olmayacaktı. Hazırlıksızlığını açıklamaya kalksa Mahmut'un nasıl da durumu saptırıp kendisini küçük düşürmek için zaten usta olduğu yollara başvuracağını hayal etti. İyice morali bozuldu. Hazırladığı sunum pek amatörce görünüyordu ve bitirmek için 6 dakikası vardı. Kafasını kaldırdığında peşinde yalakalarıyla Mahmut Konmaz'ı karşısındaki bölümün en başında süslü masaya en yakın olduğu yere oturduğunu gördü. Özge'yi görmüş olmalıydı çünkü geçip giderken geride bıraktığı nefret hissi havadaydı. Adını duyana kadar sayfaladığı bilgileri işlemeye devam etti. Özge Hanım hoş geldiniz demişti Salih hayret veren bir misafirperverlikle. İnsanın hazır olmadığı bir samimiyeti, saygı duymadığı birinden görmesi sarsardı. Sarsıldı Özge. Karşı tarafa aynı samimiyeti gösterememesinin sancısıyla tokalaştı Salih Bey'le. Salih, hazır mısınız dediğinde neye demek istedi ama ayağa kalkıp kollarını açmış Salih'i kucaklamak üzere olan Mahmut'a baktı. Onun yerine ve başını salladı. Her şey apaçıktı. Salak ilan edilmek için getirilmişti buraya. Hükümetin iki danışmanının yanlarında İngiliz bir adamla girdiler salona. 20. Deniz. Nihan'ın titreyen, hasta, solmuş haline bakarken, gelincik kadar ince yapraklı, narin bir çiçeğin böylesine bir yıkıma neden olabilecek güçte olmasının ironisini yaşadı Deniz. Üzüntüden opium, opiumdan morfin, morfinden eroin yapılan çiçekti papaver. Somniferum, poppy bitkisi. Asidit, antihirde ile birleştirilen morfin eroine dönüşüyordu. Aslında yıkıma neden olan çiçek değildi, insandı. Milattan önce 3500 yılın ilkelliğinde Sümerliler tarafından organik bir ağrı kesici olarak kullanılan çiçeğin özü nasıl olmuştu da bu dünyanın en bağımlılık yapan zehrine dönüştürülmüştü. Acı çeken birinin ağrısını dindirmek adına tanrılar tarafından hediye edildiği düşünülen, antik zamanda hayat kurtaran, bir canlının acısına çare olmak gibi kutsal bir amaca hizmet eden opiumun amaçsızca kullanımı yaratmıştı eroini. Amacını kaybeden her şey gibi kendi amaçsızlığında evrilerek zehre dönüşmüştü. Amaçsızlık hayatı çürütürdü. Varlığı acıdan arındırıp yaraya müdahaleyi kolaylaştırmak ya da ölmesi kesinleşmiş bir cana huzur vermek yerine canla beslenir olmuştu bulaştığı her bedende. Ön beynin tüm mekanizmasını kapatıp kişinin etrafındaki dünyanın nedenlerini, hayatın neden-sonuç ilişkisini anlamasını engelliyordu eroin. O yüzden eroinmanlar ihtiyaç duydukları eroini bulabilmek için vücutlarını satıyor. Adam bile öldürüyorlardı. Hiç düşünmeden, çünkü ön beyin kapanınca insan zaten düşünemiyordu. Bağımlıların akılları çalışmıyordu artık. Beyinleri sadece bağımlılığı besleyen maddeyi istiyorlardı. Nasıl olmuştu da canın kurtarılmaması olarak veren Tanrı'nın ilacı şeytanın uyuşturucusu haline gelmişti. Bugün modern tıbbın gelişmesini sağlayan, bir yaralının tedavi edilmesine olanak veren bu madde aynı zamanda milyonlarcasının sefalet ve acı içerisinde kıvranarak ölmesinin de nedeniydi. Bir şey nasıl bu kadar birbirine zıt etkiye neden olabilirdi? Zıtlıkların dünyasındaydık. Var olan her şey aslında bir çizginin iki ucunu ifade ediyordu. Aydınlık karanlığın diğer ucuydu. Sevgi, nefretin, güzellik, çirkinliğin diğer ucu. Her şey sanki birbirini tamamen zıt iki uçla ancak var edebiliyordu. Nihan'ın krizi yükseldiğinde ve doktor Deniz'e odadan çıkmasın işareti verdiğinde denge diye düşünüyordu Deniz. Denge. Varoluşun tam ortasında olabilmek. Uçlardan uzakta ya da her iki uca en yakın noktada tarafsızca, fanatikleşmeden, fark ederek var olabilmek, sadece varoluşun tarafından tutmak, cana sahip çıkmak. Dengeyi buldurmak için oluşmuş evren. Varlığa dengeyi buldurana kadar genişleyerek. Herkes, herkesin duygularını anlayıp, hor gördüğü, eleştirdiği, her hareketi yapana kadar devam edebilecekti hayat. Anlamak için buradaydık. Ne için yaratıldığımızı anlamak, kim olduğumuzu anlamaktan geçiyordu. Ancak kendini tanıyan biri varoluşun nedenlerini anlayabilecek seviyeye gelebiliyordu. Kimliksiz seviyesizlikti. Küçücük lomboz camından krize girmiş Nihan'ı izlemek işkencesinde, bağımlının organları öldürecek derinlikteki bu evrende beklemekten başka çare olmadığını söylemişti doktor. Hasarın ne kadar derin olduğunu anlamak birkaç gün alacaktı. Nihan'ı en son veda gecesinde gördüğünden bu yana hayat nasıl da değişmişti. Hiçbir şey, hiç kimse eskisi gibi değildi. Keşke daha önce bulmuş olsaydı onu diye düşündü Deniz. Nihan'ın kıvranan bedenine çaresizce arkasını dönüp koridorda yürürken keşke daha önce şehre gelmiş olsaydı. Keşke gitmemiş olsaydı. Hissettiği suçluluk içinde iyice büyüdü. Çünkü hisseden ve hissettiğiyle üreten insanın kendini uyuşturmaya eğilimi vardı. Bunu en iyi kendinden biliyordu. Kafasını uyuşturamadığında nasıl da uyuyamıyor, aklına doğan müziği nasıl da kontrol edemiyordu. Ama aslında kendisini uyuşturdukça parça parça ölüyordu. Bedeniyle birlikte yeteneğiydi. Ama bunun için insan ancak aranınca anlıyordu. Ölümden uyanmış gibiydi şimdi. Keşke analizi yapılabildiği deneyimde onu getirdiği bu düşüncenin özünü, anlamını dünyaya indirirken herkesle paylaşabilseydi. Ama evren böyle çalışmıyordu. Vücut nasıl kendi kanını üretiyorsa akıl da kendi analizini kendi deneyimlerinden sentezleyerek düşünceye oluşturuyordu. Herkesin kendi düşüncesini üretmesi bekleniyordu. Diğerlerinin deneyimlerinden yararlanacak zekaya gelebilmek için de sürekli gözlemleyip fark etmek gerekiyordu. Ancak çabada olanlar başlarına gelmeden anlayamıyorlardı. Hastaneden çıktığında yanından geçen öğrencilerden birinin hareketiyle konuşmasında gördü Nihan'ı. Kaldırımın köşesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğun sırtındaki gitarda da Nihan vardı. Yanında dikilen iPad'inden dinlediği müziğin etkisiyle hafifçe kafasını sallayan gencin ritminde de. Çevresindeki dünyanın Nihan'ın varlığına haykıran etkisinden sıyrılmak için kafasını önüne eğdi. Sokağa doğru giden yolu adımlarken Nihan'ın konservatuvara geldiği ilk günü düşündü. Yetenekli, sakin ve neşeli. İçinde büyüyen yeteneği hisseden ama henüz sınırlarını çizmekte beceriksiz bir kız çocuğuydu. Büyüyecek, kendini tanıyacak, içinde olana sahip çıkacak diye düşünmüştü Deniz. O zaman içinde kaybolduğu, kendi savaşını görmezden gelerek, kontrol etmekte zorlanıp, kendini uyuşturucuya sığındığı yeteneğin arındığını öğrencilerinden de taşıyacağını hiç hesaplayamamıştı. Ne kadar da acizdi, ne kadar da rüyadaydı, ne kadar da her şeyin çözüldüğünü sanmıştı ve ne kadar da yanılmıştı. Hiçbir zaman kolay değildi insanın yeteneğini kucaklaması. Hele taşıması, üretime geçmeden yaşamak ve hissettiklerini yansıtmamak için hiçbir zaman huzur vermezdi üretmek için yaratılmışlara. Neden uyarmamıştı öğrencilerini? Neden onlarla paylaşmamıştı üretmek zorunda olanların psikolojisini? Neden onları hazırlamamıştı içlerinde büyüyüp tüm dünyalarını kaplayacak olan yeteneklerinin yoruculuğunu? Üretmeyen bir dünyada üreten birkaç kişiden olmanın sıkıntısını? Yargılamıştı, küçümsemişti ürettiklerini, diğerleri sevsin diye çabalayan sahteleri. Gerçek olanlar kendi yeteneklerinden altında ezilip kaybolurken kim suçlayabilirdi meydanı boş bulan sahteleri? Kimse tarafından anlaşılmamanın göz önünde olmaktan dolayı sürekli yargılanmanın yalnızlığını anlatmamıştı onlara. Yapmadıklarının, yapamadıklarının toprağa çeken etkisinden kurtulurcasına kaldırdı yerden kafasına ve gökyüzüne baktı. Bulutlara, yamalanmış gökyüzünü, evrenin derinliğine araya girmişti sanki. Korunaklı bir hapishane gibi. Keşke geriye gidebilse, fark etmediklerini fark ettirebilse. O zamanlarda sürekli kendini uyuşturduğu için duygularını analiz edemiyor, düşünemiyordu. Yasaklar koyarak kontrol altına almaya çalıştığı hayatını, müziği ve başaramamıştı. Hayat yasaklarla değil, ancak anlayışlarla kontrol altına alınabilirdi. Kendini o kadar uyuşturuyordu ki, bilmesi için aklının ucunda sıralanmış onlarca anlam üst üste yığılmış, en sonunda dünyasının üzerine yıkılmıştı. Ama düşünmeyi bekleyen, birikmiş anlamların altında ezildiği için uyanmış, içindeki acıyı uyuşturmayacağı için nihayete aydınlanmıştı. Yaşadığı acıyı düşününce duru geldi aklına. Derin bir nefes alıp kimsenin anlayamayacağı bir şekilde minnet hissetti ona. Kendisini böylesine uyuşturan biri ancak acıyla uyanabilirdi. Aynı yatağında acıyla kıvranan Nihan gibi. Ya uyanacak ya da ölecekti. 21. Can Bilge. Kapı açıldı. Bilge üzerinde çalıştığı liseden kafasını kaldırmadı. Sanki beyin sapı öyle gelişmişti ki kendini bir kertenkele gibi hissetti. Kıpırtısız beklerken listenin üstüne aldığı notları almaya hareketsiz devam ederse tehlike geçecekti. Can Manay belki sadece bakıp gidecekti. Lavanta değildi aslında. Bilgeden yükselen, odaya yayılan bu koku lavanta moleküllerinin renklendirdiği bir meyve bahçesi gibiydi. Güneş vardı kokuda, toprakta ve de o topraktan çıkan birkaç küçük filiz. Dengede olunca daha bir fark eder oluyordu insan. Detayları anlıyor, paternleri görüyordu. Can içinde büyüyen duyguyu, merakı ölçmek için gelmişti buraya. Bilgiyi ölçmek için. Manay masasına doğru adım adım yaklaşırken kafasını kaldırdı Bilge. Ama bakmayacaktı. Listeyi 10 parmak bilgisayara işlemeye başladı. Listeyi yazması bitince çekmeceki dosyayı çıkarıp meşguliyetini sürdürmeyi planlarken Can iyice yaklaşmıştı. Masasının etrafına dolanıp Bilge'nin arkasına geçti. Sanki her şey ağır çekimdeydi. Manay'ın varlığıyla zaman yine yavaşlamıştı, ağırlaşmıştı. Arkasından öylece dikildiğini, kendisine baktığını biliyordu. Ama dönüp bakmadı, bakmamalıydı. Yazmaya devam etti, her zamanki hızından taviz vermeden. Yoksa Manay yavaşladığını hemen anlardı. Dikildiği yerde Bilge'nin narin bedeninin kendini korurcasına, saklarcasına nasıl da kamburlaştığına baktı. İki adım kenara kaydı. İncecik parmaklarının Bilge'yi yazıya dönüştürmekte hızını izledi. Dosya bitmek üzereydi. Sıkıca toplanmış topuzunu açtığında bıraktığı ensesine kaydı gözleri. An be an dinledi orada. Bilge'nin boynundan atan damarın köşesinde gezdirdi gözlerini. Sadece sahipsiz, korunmasız, sade, savunmasız ve ne kadar da güçlüydü. Elini uzattı ama parmakları ensesine değecekken durdurdu kendini. Eli havada, parmakları Bilge'nin teninden birkaç milim uzakta bekledi. Elini yukarı kaldırdı. İşaret parmağının ucuyla sıkıca toplanmış topuzuna dokundu. Bilge'nin parmakları iyice hızlandı. Dokunulduğunu fark etmemiş olamazdı. Saklanıyordu. Onu saklandığı yerden çıkarmak istedi Can. Parmağının ucunu saçından çekip kulağının arkasına kaydırdı. Ama dokunmadı. Bilge yazmaya devam etti. Robot gibiydi. Hayır, korkmuş gibiydi. Hayır, sanki sapasağlam bir kalkanın içindeydi. Can parmağının ucuyla iyice yaklaştı kulak memesine ve sonra aniden elini çekti. Odaya girdiği eminlikle seri ve tereddütsüz çakıp gitti. Koridora çıktığında karar verdi. Meraklı hissettiğinden daha derin, bilge ise ölçebileceğinden daha ilginçti. Can'ın çıkmasından ancak birkaç saniye sonra onun varlığının odayı boşalttığına emin olunca durdu bilge. Elleri yumruk yaptı. Göğsünün önünde birleştirdi. Gözlerini kaldırmadı bilgisayardan. Yazdığı listeden. İşaret çubuğuna odaklandı gözleri. Yanıp sönen çubuk sanki atan kalbinin ritmiyle senkronizeydi. Ne hissettiğini, neden böyle hissettiğini bilemedi. Ve ilk defa durduğu yerde belli değildi. 22. Mahizar Sadık. Eleştirdiği, küçümsediği, tüm o kadınlar gibi sinsice Muratoğlu'nu merak eder olmuştu Mahizar. Hem de bir günde hastanenin randevu kaydını incelemiş, onunla ilgili bir bilgi bulma umuduyla internette ismini araştırmıştı. Hiçbir şey bulamamıştı. Nerede çalıştığını, nerede okuduğunu, kardeşi olup olmadığını, kayak yaptığı yerin neresi olduğunu düşünüp durmuştu gün boyunca. Hastalarına fizyoterapi yaparken aklına girmişti bir kere. Merakına saplanmıştı. Olabilecek en tuhaf şekilde kalkıp gitmişti şu masaj koltuğundan. Gece boyunca aklından uzun süredir kimsenin girmediği o en mahrem yerdeydi. İşi bitmiş olmasına rağmen yarım saattir oyalanıyordu. Düşünmek istemiyordu ama içindeki ses belki gelir diyordu. Belki gelir. Dün aniden çıkıp gittiği gibi bugün aniden geri verir. Ama kimse gelmemişti. Çantasını topladı ve yanından geçtiği çalışanlarına iyi akşamlar dileyip çıktı. Otoparka indi. Araba anahtarı yine çantasının hangi deliğine girmişti. Anahtarı buldu, çıkarıp arabasını açarken fark etti. Fark ettiği şeyin suratında gülümsemeye dönüşmesini engelleyemeden durduğu yerde baktı umutla. Spor arabasına yaslanmış, kafasında şapkasıyla bekliyordu Murat. Bir erkeğin ifade etmesi gereken tüm heyecan dikilmişti. Sanki tam karşısına. Yavaşça yaslandığı yerden doğruldu Sadık. Gözlerini bir an bile ayırmadı Mahizar'dan. Yarattığı etkiyi görmek yarım saattir beklemesine değmişti. Acaba bu gülümsemesi miydi Özge'ye çekici gelen, yoksa gözlerini sakinleştiren etkisi mi diye düşündü. Yan koltuğun kapısını açarken dün için özür dilerim demişti Murat. Bir erkeğin hissettirmesi gereken her hissi uyandırarak. 23. Bilge Ali. Sabırsızlıkla beklediği kişinin nihayet gelmesinin heyecanı, Bilge'nin kendi içine dönmüş düşüncelerinin ifadesine yansıyan karmaşasıyla sarsılmış ve Ali'yi sanki aç karnına içilen güzel bir Türk kahvesi gibi insanın içini oyan o sancıyla baş başa bırakmıştı. Hazırlanan sofrada sessizce oturup arada Doğru ve Onur'a bakıp gülümseyerek yemeğini yiyen Bilge'den ayırmadı gözlerini. Onunla bir kez olsun göz göze gelmek, içinde hissettiği duyguyu ona hissettirmek için yemek boyunca bekledi. Ama Bilge sanki yoktu. Bedeni burada ama düşüncesi soluktu. Yemek sonrasında sofrayı toplamaya yardıma kalktıklarında mutfakta ona yaklaşıp iyi misin demek istemişti. Ama Bilge onun görür görmez birazdan gitmemiz lazım demişti. Ve tabakları makineye yerleştirirken yüzüne bakmadan eklemişti. Parti hazırlıkları yüzünden bu hafta çok yoğun. Arabada Bilge'yi fark ettiği o ilk andan beri kendini bu kadar çaresiz hissetmemişti Ali. Sanki bir gezegendi. Varoluşundan beri kapladığı buzulların soğukluğunda ısıdan uzak, yalnız, yörüngesiz, güneşsiz bir gezegen. Yaklaşmak üzere olduğu yıldızın ısısıyla buzullarından kurtulup üzerinde hayatın bereketini deneyimleyebilecek bir gezegen. Yıldız tarafından yörüngeye alınmadan döngüsünü tamamlamamak. Uzayın yine diğer ucuna gönderilen yalnız bir gezegen. Evren yasalarına yenik düşmüş hissetti Ali kendini. Hissettiği güneş şimdi yüzünü çevirmişti ona. Aniden ıssızlaşan bir ışıktı. Bilge dönüp gidecek, kendini arabaya teslim edip akan yolda aklının karmaşasını düzenleyecekti ama Ali tuttu kolundan. gitmesini engelledi. Ne onun gözlerine bakmak istiyordu, ne de başkasının. Tek başına olmak, düşünmek istiyordu. Ne hissettiğini, neden hissettiğini anlamaya ihtiyacı vardı. Kolunu tutan Ali'ye kafasını kaldırıp bakmak zorunda kaldı. Ali'nin yalvaran gözlerine olduğunu anlamak için kendine sabitlemişti ama insan anlamadığı bir şeyi diğerlerine nasıl anlatabilirdi ki? Kafasını sağa sola salladı. Bilge ve Ali sakince Bilge'nin kolunu bıraktı. Elini Bilge'nin sıcak kolundan çekerken sanki kalbi yine yalnızlığın buzuyla kaplanmaya başlamıştı. Doğruyu alıp gitti Bilge. İnen gecenin yıldızlarına karıştı uzaklaşan arabasının farları. Arkasından bıraktığı Ali'nin dünyası karanlığa boğan bir yalnızlıkla kaplandı yine. Ayrım sonu.